Ayrım 22. Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 211. Özal'ın Türkiye'ye soktuğu İslami ekonomi modeli diye tanıtılan Faysal Finans'ın yaptığı yolsuzluklar ve uyguladığı tefecilik de basına konu oldu. Bu konuda Orta Doğu Gazetesi'nde 27 Haziran 1995'te başlayan tefrika ibret verici belgelerle doludur. Faysal Finans'ın bu yayını tekzip etmesi üzerine aynı gazetede bir özet cevap verildi. 14 Temmuz 1995 tarihli bu cevapta vatandaş aldatılmıştır başlığı altında kara para aklamakla dahi suçlanan Faysal Finans'la ilgili şu iddialar yer alıyordu. Cevabımız: gazetemizin 27 Haziran 1995 tarihinden başlayarak yapmış olduğu yayını tarafımıza göndermiş olduğu tekzip yazısıyla yalanlamaya çalışan Faysal Finans Kurumu AŞ, gazetemizce yazılmış olan birçok usulsüzlüğün sadece çok küçük bir kısmını tekzip etmeye çalışmış, ancak bunda da muvaffak olamayarak bir kez daha hem de sadece hazine kontrolörlerinin raporlarından alınan bilgilerle TC kanun ve mevzuatlarına aykırı işlemler yaptıklarını kendi elleriyle sundukları belgelerle ortaya koymuşlardır. Faysal Finans Grubu AŞ ile ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları sadece Esenler Konfeksiyon firmasına aracılık ederek devletten haksız yere vergi iadesi alınmasına yardım etmekle bitmiyor. Bunların dışında kalanları sıralarsak. 1. Faysal Finans Kurumu AŞ üst yöneticileri kurumu kârlı göstermek amacıyla vatandaşın parasının toplandığı havuzlardan kendi öz kaynağı gibi fon kullandırarak elde edilen kârın tamamını kurum kârlarına intikal ettirmekle ve normalde %80'i vatandaşı, %20'si kuruma kalacak kârın tamamını gasp etmektedir. 30-12-1994 tarihli kurum bilançosu, öz kaynak tablosu ve kar zarar cetveli göz önüne alınarak ek 1-20-3 113 milyar TL öz kaynak açığı bulunan, buna mukabil toplam 577 milyar TL cari hesabı bulunan ve bu cari hesabın hemen hemen ancak %60'ını yani 346 milyar TL'yi yatırım amaçlı kullanabilen kurum, toplamış olduğu 7.3 trilyon TL mevduattan yıl sonunda 146 milyar TL kar ederken sözüm ona öz kaynaktan 124 milyar kar etmiştir. Hem de öz kaynak açığına rağmen buna inanmak mümkün değildir. 2. İşin daha da acı tarafı yıl sonunda elde edilen karın fiktif olması, öyle olmadığı halde öyle sayılması ve geri dönüşü henüz olmamış kur farklarının dönmüş gibi karlara intikal ettirilerek haksız kazanç elde edilmesidir. Ek 4-5. Bu usulle Faysal Finans Kurumu AŞ yıl sonu kârı olan 77 milyar TL'nin 3.8 milyar TL'sini USD havuzundan, 38.8 milyar TL'sini de DM havuzundan kârlara kur farkı tahsisatı gibi intikal ettirmiş ve yılbaşında da bu kayıtları ters fişle iptal etmiştir. Ek 6-7. Ancak tabii ki kârlara intikal eden kısım yerinde kalmıştır. Yani toplam 77 milyar TL kârın 42.6 milyar TL'si fiktif olarak kârlara, oradan da yabancı ortaklara ve prensin cebine girmiştir. Bunun faturasının da yine vatandaşa çıkacağı kesindir. Çünkü olmayan parayı nereden ödeyecekler? 3. Faysal Finans Grubu 1989 yılında aldığı 15 no'lu kararla -8 dealing işlemi yapılmasını yasaklamıştır. Öncelikle bu 15 no'lu kararla neden dealing yasağı alınmıştır açıklamakta fayda görüyoruz. Kurumun şu anki genel müdürü Hikmet Güler'in 1989 yılında Dış İşlemler Müdürlüğü'nde çalıştığı esnada kurumu yanlış bir kararla 4 milyon DM dealing zararına sokması üzerine bu karar alınmıştır. Aradan geçen yıllar neticesinde bu başarısız ve basiretsiz davranışıyla kurumu ve tabii ki yine vatandaşın parasını zarara sokan Hikmet Güler, prensin aradığı adam olmuş, bugün gerek yukarıda gerekse daha evvelki yazılarımızda belirttiğimiz vurgunun mimarı olarak karşımıza genel müdür sıfatıyla çıkmıştır. Özellikle 1994 yılı içerisinde Faysal Finans Kurumu AŞ çok yoğun bir şekilde üçüncü şahıslarla yasağa rağmen dealing işlemi yapmış ve bunu yaparken de kurum yetkili personeli üçüncü şahısla ortak hesap bile açmış. Bu yetkili kişi fon yönetimi müdürü, yani kurumun bütün nakit kaynaklarının emanet edildiği Reşat Sürmeneli'dir. Açılan ortak hesabın ve yapılan işlemlerin dökümü ek 9'da sunulmuştur. Konunun genel müdür Hikmet Güler'e iletilmesinin arkasından ise olay örtbas edilmiş, genel müdür ek 10'da sunulan tamimini yayımlayarak kendi yetiştirdiği personelini bir anda himaye altına almıştır. Hatta öyle ki açılan bu hesabın bir an evvel kapatılması için genel müdürün 25.7.1994 tarihli tamimi vasıtasıyla emir verdiği şahıs tarafından ancak 10.8.1994 tarihinde yerine getirilmiştir. Bu yapılan dealing işlemlerinde kurumun dolar ve markları hoyratça kullanılmış ve özellikle DM havuzundaki açığa rağmen yurt dışında DM satılıp yüksek fiyatta USD alınarak yurt içinde bu paralar üçüncü şahıslara ucuz fiyatlarla peşkeş çekilmiştir. 4. Kurumun murakıplarının yani denetçilerinin 30.06.1995 tarihinde yönetim kuruluna vermiş olduğu raporda bahsi geçen kambiyo kârlarının fiktif olması hadisesi 30.12.1994 bilançosunda da kendini göstermiştir. Şöyle ki Ekim ve Kasım aylarında 80 milyar TL civarında olan kambiyo kârı yıl sonu itibariyle bir anda 150 milyar TL olmuştur. Bu kârı neredeyse %100 kadar arttıracak son bir ay zarfında acaba ne olmuştur? Bu kambiyo kârları fiktif değilse acaba nedir? 5. Bu arada 1987 yılında vatandaşın yatırmış olduğu paralarla alınan ve parası henüz yerine konmayan kurumun Ankara Şube binasının önümüzdeki günlerde satışa çıkartılacağı haber alınmıştır. Acaba Sayın Prens Hazretleri tası tarağı toplayıp kaçmayı mı düşünüyor? Yalnız Sayın Prens bilmeli ki o tas da tarak da vatandaşa aittir. 6. Kurumun fon yönetimi ikinci müdürü olan ve 1.7.1995 tarihli yazımızda 5 milyar 400 milyon TL'lik çeke imza atan, özellikle kurumda genel müdür Hikmet Güler'den sonra gelen ve bu yolsuzluklarda ikinci kademede rol oynayan, ancak evraklar üzerinde her nasılsa imzası bulunmadığı için hazine raporunda sadece ifadesi alınarak adı geçen ve dealer olarak çalışan Ahmet Yavuz Kiziroğlu'nun kurumdan ayrılarak Terfiyan İhlas Finans Kurumu AŞ'ye alınmaması hususunda yapılan tüm uyarılara rağmen fon yönetimi müdürü olarak alınması bizleri hayrete düşürmüştür. Acaba İhlas Finans Kurumu AŞ böyle şaibeli bir elemanı nasıl, niye ve kimin referansıyla aldı? Tekzip adı altında sundukları yazıların eklerini oluşturan belgeleri, kamuoyunun ve yazımızı izleyen binlerce vatandaşımızın gözlerinin içine baka baka, kendi yaptıkları usulsüz, kanunsuz işlemleri örtbas etmek amacıyla gazetemizi kullanarak neşretmeye ve yalanlarıyla herkesi uyutmaya çalışan Faysal Finans Kurumu AŞ üst yöneticileri ve kurum hakkında bu tekzip ihbar kabul edilerek bir an evvel takibata geçilmesi hususunda devletin ilgili mercilerini göreve çağırıyoruz ve diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kapıları herkese açıktır. Yabancı sermaye gelip burada iş yapmak istiyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Ancak bu ülkenin kanun, kararname ve tebliğleri çerçevesinde iş yapmak için, aksi takdirde insanlarını aldatarak, onların dini inançlarını istismar ederek, devleti uyutmaya çalışarak iş yapanların sonu işte Faysal Finans gibidir. Burada bizi üzen konu küçük menfaatler için kendi öz vatanının insanını satan ve onun 3-5 kuruşluk tasarrufuna göz dikerek iş yapan Türk yöneticilerdir. Merak edilen konu ise Faysal Finans'a bu kara para aklama ve işleri kimin öğrettiğidir. Acaba bu uluslararası çalışan bir şebeke midir, yoksa yerli başka uzantıları var mıdır? Bizim de artık takipçisi olduğumuz ve olacağımız bu tür yolsuzlukların devletin ilgili mercileri tarafından da ortaya çıkartılacağı kesindir. Turgut Özal 1983'ten başlayarak yönetimin tepe noktasında otururken Albaraka Türk adlı kuruluşun dolaylı yöneticilerinden Korkut Özal petrolden iyi kazandık diyerek dönemin özelliğini özetlemektedir. Aynı süreçte Türkiye'nin yaşadığı yüksek enflasyon, Özal'a göre daha yerel bir tabana dayanan Refah Partilileri de Bakara suresinin 275. ayetine aykırı davranmak zorunda bırakmıştır. RP lideri Necmettin Erbakan'ın 1994 Ekim'inde gazetelere yansıyan mal bildiriminde hiç Türk lirası yer almazken 420 bin dolar, 610 bin mark, 532 bin İsviçre frankı çıkmıştır. Bu arada muazzam bir arsa ve tarla sahibi olduğu görülen Erbakan'ın parasını en fazla hangi yatırım aracı kar getiriyorsa ona yönlendirdiği, katlanmış faizin yetmediği yerde yabancı paraya yatırım yapıldığı ve gavur parasından medet umduğu ortaya çıkmaktadır. Yine RP gibi bu partiye bağlı kuruluşların Bosna'ya yardım için topladıkları paraları da en fazla faiz veren bankalara yatırdıkları bu bankaların iflas etmeleriyle ortaya çıkmıştı. Kapitalist düzende banka sektörünün vazgeçilmezliği ortaya çıktığı halde Refah Partisi'nin faizci düzen diyerek banka sektörüne karşıymış gibi bir görüntü vermesi de aldatmacanın bir diğer boyutudur. Bu kandırmacanın çarpıtmanın pragmatik nedeni düzenden yararlanmaktır. Çarpıtmanın fikri ve ideolojik nedeni ise şudur. 1. İslam dininin eşitlikçi ve toplumcu sloganlarıyla kitleleri kandırıp onlardan olabildiği ölçüde para sızdırmak. 2. Bu sömürücü düzene bir karşı düzen önerisi getirilemediğinden halkı olmayacak duaya amin dedirterek oyalamak. Dinin bu derece istismar edilmesi kapitalist düzenin ağır yükü altında inleyen ve İslam'ın genel ilkelerine ters düşen günümüz sistemini dolaylı yoldan aklamaktan başka bir şey değildir. Çaresiz kalan istismarcı dinciler faizsiz bankacılık adı altında halkı kandırmaya çalışsalar da İslam'ın sünni kolundan din bilginleri bunun bir aldatmaca olduğunu çoktan tespit etmişlerdir. Bu konudaki genel görüş şöyle anlatılmaktadır. Soru: günümüzde faizsiz banka diye anılan kuruluşları riba kavramını esas alarak nasıl değerlendirebiliriz? Cevap: faizsiz banka olmaz. Günümüzde bu adla anılan kuruluşların çalışma sistemleri, mevduata verdikleri gelir payları, borçlu müşterilerini takipte izledikleri usuller vesaire tamamıyla diğer bankaların yöntemleridir. Bunların faizsizlik iddiası hile-i şeriye yoluyla sergilenen bir kaçamaktan ibarettir. Hile-i şeriyecilik ise Kur'an'ın kabulleri açısından ribadan hiç de geri kalmayacak bir günahtır. Bunların yaptıkları diğer bankaların faiz adıyla verdikleri meblağı kârdan pay adı altında vermek ve yine faiz adıyla aldıkları kredi gelirlerini işlem ücreti vesaire adı altında almaktan ibarettir. Yani işin esasında bir değişiklik yoktur, değişen sadece kelimelerdir. Ve bunun adı faizsiz bankacılık değil, faizi kelime oyunlarıyla yasallaştırmaktır. Soru: fakat bu kuruluşlar mevduat sahiplerini riske de ortak etmektedirler. Yani banka zarar ederse müşteri de buna ortak olacaktır. Bu bir fark değil midir? Cevap: bu da boş bir iddiadır. Bütün bankalarda müşteri riske ortaktır. Adı ne olursa olsun banka battığı veyahut zarar ettiği takdirde müşterinin parası da batar. Devletin mevduat sahibine verdiği garanti hiç denecek kadar azdır. Bugünkü şekliyle 3 milyon TL. Bu demektir ki çalışmalarında faiz kelimesine yer veren bir bankanın müşteri açısından taşıdığı riskle faizsiz banka adıyla çalışan kuruluşun taşıdığı risk arasında pratikte hiçbir fark yoktur. İkisi de elde ettiği kârdan pay dağıtmakta ve ikisi de zarar ettiği takdirde müşteri bundan etkilenmektedir. Dipnot: Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'daki İslam, Yeni Boyut Yayın Evi İstanbul, sayfa 450. Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'ın temel kavramları, Yeni Boyut Yayın Evi İstanbul, sayfa 439. Türkiye'de siyasal güce ve yönetsel güce ortak olarak daha fazla para sahibi olmak yolunda dinci görünen kesimlerin başlattığı atak artarak sürmektedir. Bu konuda İhlas Grubu hızla büyümüş ve bir holding haline gelmiştir. Yine eğitim kapısından çıkış yapan ve arkalarına ABD desteğini alan Fethullahçılar önemli bir siyasal ekonomik güç haline gelmişlerdir. 12 Eylül darbesini alkışlayan Fethullah Gülen'in her değişen hükümetin şekline girerek siyasetçileri ciddi biçimde yönlendirmesi sonucunda kamu malları ve kaynakları bunlara peşkeş çekilmiş, bunlar tarikatçılıktan cemaatçiliğe terfi etmişlerdir. Dipnot: Fethullah Gülen'le ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız Fethullah Gülen'in konuşmaları ve Pensilvanya ifadesi. Yayını hazırlayan Nusret Senem Kaynak Yayınları İstanbul 2012. Nurculuk ve Fethullah Gülen hakkındaki mahkeme kararları. Yayını hazırlayan Nusret Senem Kaynak Yayınları İstanbul 2012. Jandarma Genel Komutanlığı raporlarında Fethullah Gülen. Yayını hazırlayan Nusret Senem Kaynak Yayınları İstanbul 2011. Genelkurmay raporlarında Fethullah Gülen, yayını hazırlayan Nusret Senem Kaynak Yayınları İstanbul 2011. Emniyet İstihbaratın Fethullah raporları, yayını hazırlayan Nusret Senem Kaynak Yayınları İstanbul 2011. Emniyetin Işık Evleri raporu, yayını hazırlayan Nusret Senem Kaynak Yayınları İstanbul 2011. Fethullah ve Susurluk, yayını hazırlayan Nusret Senem Kaynak Yayınları İstanbul 2011. Alparslan Işıklı, Said Nursi, Fethullah Gülen ve Laik Sempatizanları, Kaynak Yayınları İstanbul 2010, Aytunç Erken, Fethullah Hoca'nın Şifreleri, Kaynak Yayınları İstanbul 2005, Can Özçelik, Kainat İmamı Fethullah Gülen, Destek Yayınları İstanbul 2015, Hikmet Çetinkaya, Fethullah Gülen'in 40 yıllık serüveni, Cumhuriyet Kitapları İstanbul 2010, Hanefi Avcı, Haliç'te Yaşayan Simonlar, Angora Yayınları İstanbul 2010, Ahmet Şık, O Kitap, Dokunan Yanar, Postacı Yayınları İstanbul 2011. İktidarla kurdukları sıkı ilişkiden çok büyük maddi güç elde eden Fethullahçılar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de kullanarak polisi, adliyeyi, eğitimi, hatta maliyeyi kontrol eder hale gelmişlerdir. Sivil toplum kuruluşlarını ve medyayı da kuşatan, büyük iş adamlarını bile korkutan bu örgüt hakkında en sonunda terör örgütü olduğu iddiasıyla dava açılmıştır. Fethullahçı yani Nurcu, Nakşibendi, Süleymancı gibi gerici oluşumların kitlelerin bilincini hadımlaştırması sonucunda Türkiye'de bireyin aydınlığa dönük kimliği istismarcı dinciliğin lekesiyle gitgide kararmakta, bu da demokrasiyi hatta cumhuriyeti tehdit etmektedir. Saltanata yani iktidara ulaşmanın en kısa ve en verimli yolu olan din sömürücülüğünün sonu yoktur. 22. ayrımın sonu, sayfa 218.